Bölüm 13, Sayfa 123. John Lewis'in terasında annesiyle sandviç yedikleri öğle yemeklerinden birinde, "Anne," dedi, "kaza olduğunda arabayı kim kullanıyordu?" Annesi sertçe başını kaldırdı. Alışveriş poşetleri ve ağır paltolarıyla yüklü müşterilerin doldurduğu restoran, konuşmaların uğultusu ve tabak çanakların takırtısıyla dolmuştu. Huzur bozucu bir soruyla karşı karşıya kalmış gibi duran annesi, etrafına bakındıktan sonra tekrar Jennifer'a döndü. "Tatlım, sence o günleri düşünmesek olmaz mı?" Jennifer çayını yudumladı. "Olanlarla ilgili çok az şey biliyorum. Belki parçaları birleştirmeme yardımcı olur. Neredeyse ölüyordun. O günü anımsamak bile istemiyorum." "İyi ama ne oldu? Arabayı ben mi kullanıyordum?" Annesi tabağına bakıyordu. "Hatırlamıyorum. Ve eğer kullanan ben değilsem şoföre ne oldu? Ben yaralandıysam o da yaralanmıştır." "Bilmiyorum. Nereden bileyim? Lawrence çalışanlarıyla ilgilenir değil mi? Eminim kötü bir yara almamıştır. Tedaviye ihtiyacı olmuşsa eminim Lawrence masrafları karşılamıştır." Jennifer hastaneden çıktığında onları almaya gelen şoförü düşündü. 60'larında bıyıklı, kel ve yorgun görünümlü bir adamdı. Büyük bir travma geçirmiş ya da Jennifer'ın aşığı olabilecek gibi bir hali yoktu. Annesi sandviçinin geri kalanını bir kenara itti. "Neden ona sormuyorsun?" "Soracağım." Ama Jennifer sormayacağını biliyordu. "Ama bunları düşünmemi istemiyor." "Aslına bakarsan çok haklı tutum. En iyisi onun tavsiyesini dinlemen." "Nereye gidiyordun peki biliyor musun?" Annesi bu sorgulamadan ötürü biraz kızmaya başlamıştı. "Bilmiyorum. Alışverişe herhalde. Bak, bu kaza Malibon yolu yakınlarında oldu. Sanırım bir otobüse çarptı. Ya da otobüs sana çarptı. Çok korkunç bir kazaydı tatlım. Tek dileğimiz senin iyileşmendi." Annesinin dudaklarının ince bir çizgi gibi birleştiğini gören Jennifer, konuşmanın burada sonlandığını anladı. Restoranın köşesinde oturan koyu yeşil paltolu bir kadın, parmağını onun yüzünde gezdiren bir adamın gözlerinin içine bakıyordu. Jennifer onları izlerken kadın, adamın parmak ucunu dişlerinin arasına alıp ısırdı. Bu kaçamak samimiyet göstergesi Jennifer'ın içinde bir şok yarattı. Kimse o çifti fark etmemiş gibiydi. Bayan Verinder peçetesiyle ağzını sildi. "Ne önemi var ki tatlım? Trafik kazaları oluyor işte. Otomobiller çoğaldıkça tehlike de artıyor. Yola çıkan insanların yarısı araba kullanmayı bilmiyor bence. Baban gibi kullanamıyorlar." O gerçekten de dikkatli bir sürücüydü. Jennifer bu sözlerle ilgilenmiyordu. "Her neyse, artık iyileştin değil mi? İyi görünüyorsun." "İyiyim." Jennifer annesine içten bir tebessüm gönderdi. "Gerçekten de iyiyim." Lawrence'la birlikte yemeğe veya bir şeyler içmeye çıktıkları akşamlar, Jennifer arkadaş çevrelerine ve tanıdıklarına artık daha geniş bir çerçeveden bakıyordu. Bir adamın bakışlarını gerektiğinden daha uzun bir süre üzerinde hissederse dikkatini başka yöne çevirmekte güçlük çekiyordu. Sevgilisi o muydu? Bu hoş karşılamanın altında başka bir şey mi yatıyordu? Bu imalı bir tebessüm müydü? B harfinin takma isim olduğu düşünülürse ortada 3 olasılık vardı. İhtimallerden biri yedek parça satan bir şirketin başındaki bekar ve her karşılaşmalarında elini içtenlikle öpen Jack Amory'ydi. Ama bunu yaparken Lawrence'a hep göz kırpardı ve Jennifer bunun espri olup olmadığını çözemiyordu. Bir de bazı yemek davetlerinde onlara katılan Ivo'nun kuzeni Reggie Carpenter vardı. Esmer, yorgun ve muzip bakışlı bu adam, Jennifer'ın ona mektup yazdığını düşünemeyecek kadar genç olsa da çekici, eğlenceli biriydi. Ve Lawrence'ın yokluğunda hep Jennifer'ın yanında oturmaya özen gösteriyordu. Tabii bir de Bill vardı. Şakaları yalnızca Jennifer'a yönelik olurdu ve Violet'in önünde bile ona hayran olduğunu espriyle karışık bir ifadeyle dile getirirdi. Jennifer'dan hoşlandığı belliydi ama Jennifer ona karşı bir şey hissedebilir miydi? Jennifer artık görünümüne daha çok dikkat eder olmuştu. Düzenli olarak kuaföre gidiyor, yeni kıyafetler alıyor, daha çok konuşuyordu. Yvonne, Eski Jennifer'a başlama, eski Jennifer'a benzemeye başladın demişti. Kazadan sonraki haftalarda Jennifer kız arkadaşlarının arkasına gizlenmişti ama şimdi sorular soruyor, onları nazikçe sorguluyordu. Belli bir kararlılıkla ona bazı yanıtlar sunabilecek ipuçlarını da arıyordu. Zaman zaman konuşmalar arasına bazı yemler atıyor, viski isteyen var mı diye sorarak herhangi bir işaret yakalar ümidiyle erkeklerin yüzünü inceliyordu. Ama Lawrence her zaman yakınlarda olduğu için erkeklerin bu yemi fark etseler bile ona karşılık veremeyeceklerini düşünürdü. Kocası, arkadaşlarıyla ilişkisindeki yakınlığı fark etmiş olsa bile bunu dile getirmemişti. Lawrence pek konuşmuyordu. Tartıştıkları geceden sonra fiziksel olarak da ona yanaşmamıştı. Kocası, arkadaşlarıyla ilişkisindeki yakınlığı fark etmiş olsa bile bunu dile getirmemişti. Zaten Lawrence pek konuşmuyordu. Tartıştıkları geceden sonra fiziksel olarak da ona yanaşmamıştı. Nazik olsa da mesafeliydi. Gece geç saatlere kadar çalışıyordu ve Jennifer uyanmadan kalkıp gidiyordu. Birkaç defa diğer yatak odasının önünden geçip dağınık örtüleri gördüğünde kocasının o geceyi de başka odada geçirdiğini, onu sessizce cezalandırdığını anlıyordu. Bu yüzden kendini kötü hissetmesi gerektiğini bildiği için kötü hissediyordu ama tutku dolu ilişkisinin izini süreceği ve kendini ona tapan bir adamın gözünden göreceği, kendine ait o güzel dünyasında yalnız kalmayı her geçen gün biraz daha fazla istiyordu. B, dışarıda bir yerlerdeydi hala ve onu bekliyordu. Bunların imzalanması gerekiyor ve evrak dolabında da bu sabah gelen bazı hediyeler var. Citroen'den bir kasa şampanya, Peter Barrel'ı seramikçilerden bir piknik sepeti ve muhasebecilerinizden bir kutu çikolata geldi. Kremalı çikolatayı sevmediğinizi bildiğim için ofistekilere dağıtmamı ister misiniz diye soracaktım. Elsie Maczynski'nin tatlıya bayıldığını biliyorum. Patronu kafasını neredeyse hiç kaldırmamıştı bile. İyi olur Moira. Bay Sterling'in aklının Noel hediyelerinden çok uzaklarda olduğunu fark etti. Umarım Noel partisi için gerekli düzenlemeleri yapmanın sizin için bir sakıncası yoktur. Şirketimiz artık büyüdüğü için restoran yerine burada bir organizasyon yapmayı daha uygun bulmuştunuz. Ben de yemek şirketinden küçük bir açık büfe hazırlamasını istedim. İyi düşünmüşsün. Ne zaman? 23'ünde, mesai bitiminde. Tatilden önceki cumaya denk geliyor. Evet. Neden bu kadar kaygılı ve sefil görünüyor ki? İşler daha önce hiç bu kadar iyi gitmemişti. Ürünler çok talep görüyordu. Gazeteler kredi sıkıntısından bahsederken Acme Mineral ve Madencilik ülkedeki en iyi bilançoya sahipti. Artık can sıkıcı mektuplar da gelmiyordu ve geçen ay gelenleri de patronu görmemişti. Hala dolabının en üst çekmecesinde duruyordu. Ayrıca belki istersiniz diye patronu dışarıdan gelen bir sesle başını kaldırdığında Moira da şaşkın bir ifadeyle onun baktığı yöne döndü. Kusursuzca şekil verilmiş saçlarının tepesine oturttuğu küçük kırmızı şapkası ve aynı renkten ayakkabılarıyla Jennifer Sterling ofise doğru yürüyordu. Onun burada ne işi vardı ki? Birini arıyormuş gibi etrafına bakınırken muhasebe bölümünden Bay Stevens yanına gidip elini uzatmıştı. Kadın onunla tokalaşmış, kısa bir sohbetin ardından Moira ile Lawrence Sterling'in ayakta durduğu ofise bakmışlardı. Bay Sterling selamlarcasına elini salladı. Moira'nın eli yine hemen saçına gitmişti. Bazı kadınlar her zaman moda dergilerinin sayfalarından fırlamış gibi görünürdü ve Jennifer Sterling de onlardan biriydi. Moira için bunun bir sakıncası yoktu. O enerjisini işine, daha gerçek başarılara odaklıyordu. Ama dışarının soğuğu yüzünden kızaran teniyle ve kulaklarında ışıldayan iki parlak küpeyle ofise doğru yürüyen bu kadını görüp de kendini biraz sönük hissetmemesi mümkün değildi. Jennifer Sterling, kusursuzca paketlenmiş bir Noel hediyesine gösterişli bir bibloya benziyordu. Moira nazikçe, "Bay Sterling," dedi, "merhaba." Moira nazikçe, "Bayan Sterling," dedi, "merhaba." Ne hoş bir sürpriz. Jennifer Sterling biraz tuhaf olsa da içten içe memnun bir ifadeyle onu selamladı. Sevilmeyen bir öğrencinin yanına gelen okulun en popüler kızı gibiydi. Çıkmamı ister misiniz? Moira aralarında öylece dururken kendini biraz tuhaf hissetmişti. Bazı dosyalama işleri. Aa, hayır hayır, benim yüzümden işinizi bırakmayın. Bir dakikalığına uğramıştım yalnızca. Kocasına döndü. Buradan geçiyordum ve akşam gecikip gecikmeyeceğini sormak istedim. Gecikeceksen Harrison'lara gidebilirim. Sıcak şarap partisi veriyorlar. Ben, evet sen oraya git. İşim erken biterse orada buluşuruz. Tamam o halde. Jennifer Sterling'in üzerinden hafif bir Nina Ricci kokusu yayılıyordu. Moira o kokuyu geçen hafta D.H. Evans'ta denemişti ama ona biraz pahalı gelmişti. Şimdi ise almadığına pişman olmuştu. Geç kalmamaya çalışırım. Bayan Sterling gitmek için acele etmemişti. Kocasının karşısında duruyordu ama daha çok ofisi inceleyip masalarının başındaki erkeklerle ilgileniyor gibiydi. Her birini dikkatle inceliyordu. Sanki daha önce ofisi hiç görmemişti. Patronu, "Sen buraya gelmeyeli uzun zaman oldu," dedi. "Evet, oldu sanırım." Kısa bir sessizlik oldu. "Aa," dedi aniden. "Şoförlerinin adı neydi?" Bay Sterling kaşlarını çattı. "Benim şoförlerim mi?" Karısı hafifçe omuz sildi. "Belki onlara Noel hediyesi almamı istersin diye düşündüm." Lauren Sterling şaşırıp kalmıştı. "Noel hediyesi mi? Şey, yanımda en uzun süredir çalışan Eric var. Ona genelde bir şişe konyak alırım. 20 yıldır böyle sanırım. Simon da arada bir gelir. İçki içmediği için ona biraz ikramiye veririm. Sıkıntıya girmeni gerektirecek bir durum yok anlayacağın." Bayan Sterling nedense hüsrana uğramıştı. "Tamam. Yardım etmek istiyordum yalnızca. Konya'yı ben alırım." "Çok düşüncelisin gerçekten de." Jennifer Sterling gözlerini ofisin içinde gezdirip onlara döndü. "Her neyse, çok meşgul olmalısınız. Dediğim gibi, öylesine uğradım. Seni gördüğüme sevindim." Yüzündeki tebessüm silinmişti. Moira, kadının bu tavrına bozulmuştu. 5 yılda kaç defa karşılaşmışlardı ama ismini aklında tutmaya bile tenezzül etmemişti. Sessizlik rahatsız edici boyuta geldiğinde Lauren Sterling "Moira" diye araya girdi. "Evet, Moira tabii ki. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Hemen dönerim." Bay Sterling kapıya kadar karısına eşlik etti. Moira, karı kocanın aralarında bir iki çift daha laf etmelerini izledi ve kadın eldivenli elini sallayıp gözden kayboldu. Moira durumu önemsememiş gibi görünmeye çalışarak derin bir nefes aldı. Karısı binadan ayrılırken Bay Sterling hareketsizce beklemişti. Moira ne yaptığını bile fark etmeden odadan çıkıp hızla masasına yürüdü. Cebinden bir anahtar çıkarıp dolaba açtı ve onu buluncaya kadar mektupları karıştırdı. Bay Sterling'in odasına yine ondan önce döndü. Adam kapıyı arkasından örtüp karısının geri gelmesini bekliyormuş gibi cam duvardan dışarıya baktı. Şimdi biraz daha rahatlamış, yumuşamış bir hali var. "Evet," dedi ve oturdu. "Ofis partisinden bahsediyordun. Bir şeyler planlıyordun." Dudaklarının kenarında hafif bir tebessüm belirdi. Moira'nın göğsü sıkışmıştı. Sesinin düzgün çıkması için önce yutkulması gerekmişti. "Aslında bir şey daha var Bay Sterling." Patronu imzalamaya hazır bir ifadeyle mektubu aldı. "Öyle mi? Neymiş?" "Bir iki gün önce geldi." Moira el yazısıyla yazılmış zarfı ona uzattı. "Bahsettiğiniz posta kutusuna." Patronu bir şey demeyince Moira, "Dediğiniz gibi sürekli kontrol ettim," diye ekledi. Lauren Sterling önce zarfa, sonra da Moira'ya bakarken yüzünün rengi atmıştı. Moira, adamın bir an öleceğini sandı. "Emin misin? Doğru olamaz." "Ama yanlış posta kutusuna bakmış olmalısın." "Doğru posta kutusuna baktığım konusunda sizi temin ederim. 13 numara, dediğiniz gibi. Bay Sterling'in ismini kullandım. Bayan Sterling'in ismini kullandım." Patronu zarfı yırtıp masaya yaslanarak ilk birkaç satırı okudu. Moira, meraklı görünmemek için diğer tarafta dururken ortamın havasının değiştiğini anlamıştı. Yaptığı şey yüzünden korkmaya başlamıştı bile. Patron, başını kaldırdığında sanki birkaç yaş yaşlanmıştı. Hafifçe öksürüp gırtlağını temizledikten sonra kağıdı tek eliyle buruşturup masasının altındaki çöp kutusuna hırsla attı. Yüzünde sert bir ifade vardı. Bu mektup postanede kayboldu, tamam mı? Kimsenin bundan haberi olmamalı, anladın mı? Moira bir adım geriledi. Evet Bay Sterling, elbette. O posta kutusunu da kapat. Şimdi mi? Teftiş raporu hala elimde. Öğleden sonra gereğini yap ve kapat. Anlıyor musun? Evet Bay Sterling. Moira dosyasını kolunun altına sıkıştırıp ofisten çıktı. Çantasıyla paltosunu alıp postaneye gitmeye hazırlandı. Jennifer eve gitmeyi planlıyordu. Yorgundu, ofise gitmesinden bir sonuç alamamıştı ve yağmur başlayınca yayalar yakalarını kaldırıp başlarını eğerek kaldırımda koşturmaya başlamıştı. Ama kocasının çalıştığı yerin merdivenlerinde bekleyen Jennifer o sessiz eve gidemeyeceğini biliyordu. Kaldırım kenarından bir taksiye işaret etti ve sarı farların kendisine doğru yöneldiğini görerek el salladı. Hemen taksiye atlayıp kırmızı paltosundaki yağmur damlalarını silkeledi. Şoför aralarındaki pencereye doğru eğilirken "Albertos diye bir yer biliyor musun?" diye sordu. "Londra'nın hangi kısmında?" "Affedersiniz ama bilmiyorum. Siz bilirsiniz diye düşünmüştüm." Adam kaşlarını çattı. "Mayfair'de Albertos diye bir kulüp var. Sizi oraya götürebilirim ama açık olur mu bilmem." Jennifer "güzel" dedi ve koltuğuna iyice yerleşti. Oraya varmaları yalnızca 15 dakika sürmüştü. Taksi durdu ve şoför yolun karşısına işaret etti. "Bildiğim tek Albertos burası. Aradığınız türden bir yer mi bilemem hanımefendi." Jennifer koluyla camı silip dışarıya baktı. Metal parmaklıklar girişi çevrelemişti ve basamaklar görünmüyordu. Eski bir tabelada mekanın adı yazıyordu ve iki bakımsız porsuk ağacı kapının her iki yanındaki büyük saksıda duruyordu. "Burası mı? Sizce doğru yer mi?" Jennifer gülümsemeye çalıştı. "Birazdan öğreneceğim." Adama borcunu ödemiş, ince ince yağan yağmurun altındaki kaldırımda öylece kalmıştı. Kapı aralıktı ve bir çöp kovasıyla desteklenmişti. Jennifer içeri girdiğinde alkol, sigara dumanı, ter ve parfüm karışımı bir kokunun istilasına uğradı. Gözlerinin loş ışığa alışmasını bekledi. Sol tarafındaki vestiyer boş ve sahipsiz görünüyordu. Bir aşiyesiyle anahtarlar tezgahın üzerine bırakılmıştı. Dar koridordan geçip çifte kapılardan içeri girince kendini küçük bir sahnenin önünde dizilmiş yuvarlak masalar ve sandalyelerin bulunduğu boş bir odada buldu. Yaşlı bir kadın bir elektrik süpürgesiyle masaların arasını süpürüyor, kınayan bir ifadeyle kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Bar bir duvar boyunca uzanıyordu. Onun arkasında da bir kadın sigara içip ışıklandırılmış laflara şişeleri dizen bir adamla konuşuyordu. Kadın Jennifer'ı görünce "dur biraz" dedi. "Sana nasıl yardımcı olabilirim tatlım?" Jennifer kadının onu süzen bakışlarını fark etmişti. Bu pek de dost canlısı bir bakış sayılmazdı. "Açık mısınız?" "Açık gibi mi görünüyoruz?" Jennifer aniden ne yaptığının farkına varmış gibi çantasını karnına tuttu. "Affedersiniz, başka zaman gelirim." Adam doğrularak "kimi arıyorsunuz hanımefendi?" diye sordu. Saçları koyu renkti ve geriye taranmıştı. Teni de çok fazla alkol alıp çok az temiz havaya çıktığını ele verircesine solgundu. Jennifer adamı tanıdığına dair ufak bir işaret bulma ümidiyle ona baktı. Beni daha önce burada gördünüz mü?" diye sordu. Bu soru adamın hoşuna gitmişti. "Görmediğimi söylersen görmemişimdir." Kadın başını kaldırdı. "Burada yüzleri pek anımsamayız." Jennifer birkaç adım atıp bara yaklaştı. "Felipe diye birini tanıyor musunuz?" Kadın "sen kimsin?" diye sordu. Benim kim olduğumun bir önemi yok. "Felipe'yi ne yapacaksın?" Yüz ifadeleri sertleşmişti. Jennifer "ortak bir arkadaşımız var" diye açıkladı. O halde arkadaşın Felipe'ye ulaşabilmenin kolay olmayacağını da söylemiştir. Jennifer dudağını ısırıp daha ne kadar açıklama yapabileceğini düşündü. "Uzun zamandır görüşmediğim..." "O öldü hanımefendi." "Ne?" "Felipe öldü. Burayı başka biri devraldı. Ona borcu olduğunu söyleyen bir sürü kişi geldi ama benden bir kuruş alamayacağını sana baştan söyleyeyim. Ben buraya onun için gelmedim. Felipe'nin imzasının olduğu borç senedini getirirsen alırsın ancak." Kadın Şimdi de Jennifer'ın kıyafetini ve mücevherlerini daha yakından inceleyip Jennifer'ın neden buraya gelmiş olabileceğini anlamaya çalışıyordu. Mal varlığını ailesi aldı. Geriye kalanı yani. Buna karısı da dahil. Jennifer resmiyetle, "Benim Bay Felipe ile şahsen bir ilişkim yok. Kaybınız için üzüldüm," dedi. Elinden geldiğince aceleyle kulüpten çıkıp gri güne doğru basamakları takip etti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. John Lewis, J-O-H-N-L-E-W-E-S, Verinder, V-E-R-R-I-N-D-E-R, Jack Amory, J-A-C-K-A-M-O-R-Y, Reggie Carpenter, R-E-G-G-I-C-A-R-P-E-N-T-E-R, Citroen, J-I-T-R-O-E-N, Peter Barrow, P-E-T-E-R-B-O-R-O-U-G-H, Akme, A-C-M-E, Harrison, H-A-R-R-I-S-O-N, Nina Ricci, N-I-N-A-R-I-C-C-I, D-H Evans, D-H-E-V-A-N-S.